Ayrım 23.
Sayfa 232. Şam'ın eski surlarının önünde durdurabildiler atlarını. Şam'ın güneyinde eski surların olduğu yerdeki cephanelikler de yanıyor, ağırlaşan kara bir duman ovaya yayılıyordu. Şerif arkaya bağırdı. Makineli tüfek yüklü katırları araya alın, sağlam mızrakları yukarı kaldırın da görelim. 10 kadar mızrak kalktı. Mızrakların çoğu Tefs'te Faysal'ın adamlarıyla boğuşurken kırılmıştı. Süvariler iki sıra oldular, Şerif atını onların arasından geriye sürerken emir vermeye başladı. Mızrakları atın. Mızraklar yere atıldı. Şerif atını baş tarafa doğru sürerken yeni bir emir veriyordu. El bombalarınızı sol elinize alın, sağ eliniz emniyet tapasında olacak. Süvarilerin ortasına gelince soğuk bir sesle, şimdi Şam'ın içinden geçeceğiz, bir saldırı olursa atınızı koşturacaksınız ve önünüzdekini, arkanızdakini düşünmeden bombayı fırlatacaksınız dedi. Atlarını caddeye sürdüler, kimseler yok derken yan sokaklardan çıkanları gördüler, bir an durdular. Şerif atını öne sürdü. Orta yaşlı bir adam çıktı önüne, ellerini kaldırıp Arapça bir şeyler söyledi. Şerif Vakkas dedi, ne diyor? Vakkas çavuş yanıtladı. Sakın şehre girmeyin. Bir an evvel gidin buralardan. Faysal'ın adamı her yanda diyor. Adam sözünü bitirir bitirmez sağdaki sokağa koştu. Şerif elini kaldırıp anlaşıldı gidiyoruz dedi. İleride bir kalabalık belirdi. Telaşla yürüyen bir iki adamı geçtiler. Adamlar birbirine bağlı çizme demetlerini boyunlarına asmışlar, güçlükle yürüyorlardı. Bir başka sokaktan da beyaz şeker çuvallarını sırtlamış 5-6 kişi çıktı. Vay canına, bunlar askeri depoyu yağmalıyorlar. Vakkas çavuşun sesi duyuldu. Bırakın onu bunu, kimseye sataşmayacağız. İlerideki kalabalık hiç kıpırdamıyordu. Şerif bunlar bizim önümüzü kesecekler diye düşündü. Elde bomba, atları koşturmaya da gelmez, birazcık hızlandı. Kalabalığa yaklaştıklarında caddenin kesildiğini gördü. Adamlar ellerindeki kılıçları, palaları ve tüfekleri yukarı kaldırıp bağırmaya başladılar. Vakkas ve Edirneli Bilal yaklaştı. Kumandanım, bunlar Faysal'ın adamlarına benziyor. Yavaş yavaş ilerleyelim. Atlar süvarilerini anlamış gibi adımlarını yumuşak atıyordu. Kalabalığın önünde durdular. Karşıdakiler de bağırışmayı kesmişti. Vakkas atını Şerif'in yanına sürdü. Kumandanım, şu öndeki mülazım Cemal Hayri değil mi? Başındaki kefiyesi yerine bir fes koysan tıpkı o. Demek o da El Ahd azasıymış dedikten sonra geriye döndü. Şimdi ellerinizi kaldırıp bombaları gösterin. İşaret verince üstlerine yürüyeceğiz. Ben at demeden atmak yok. Şerif birkaç adım daha ilerledi. Kalabalık az geriledi. Şerif elini kaldırdı ve Cemal Hayri'ye bağırdı. Cemal Hayri, açıl da geçelim. Cemal Hayri onu sesinden tanımıştı. İrkilip kaldı. Şerif o anda elini bir daha kaldırdı. Hayri diye bağırdı ve atını Cemal Hayri'nin üstüne sürdü. Cemal Hayri kendini güçlükle yana attı. Vakkas atını yana yöneltti ve dizginlere aniden asılıp şaha kaldırıp ''Cemal Hayri efendi, sen casus idin ha?'' diyerek ileri sürünce Cemal Hayri geriye koşmaya başladı. Onu gören kalabalık da sokaklara dağıldı. Yarım saat içinde geçmişlerdi Şam'ın içinden. Nabek şosesindeydiler artık. Şose ay ışığında olduğundan daha dar görünüyordu. 100 adım kadar ilerideki ağaçlığın kıyısında bir grup atlı görünce duraladılar. ''Bedeviler mi? Sakin olun, yavaş ilerliyoruz.'' Karşıdakiler de yola çıkmış, yavaşça ilerlemeye başlamışlardı. Bunlar düşman olsa böyle yapmazlar herhalde. Kumandanım, seslenelim mi? Şerif bağırdı. Kimsiniz? İleridekiler olduğu yerde kaldılar. Bir süre sonra seslendiler. 3. süvari 6. alay 2. bölük. Yüzbaşı Salih. Vay be, tek kurtulan biz değilmişiz. 8. alay 3. bölük. Mülazim-i Sani Şerif. Barada ırmağı Şam'da kanallara dağılır, kanallar arklara dönüşür ve evlerin bahçelerinden komşu bahçelere geçer. Kentin ortasına doğru ana ırmak iyice zayıflar, daha sonra atıkları toplayan sularla buluştukça kendine gelip canlanır. Tüm varlığını ve adını Suriye çölünde yitirmeden önce kıyısında ağaçlar büyütür. O ağaçlıklardaki açık kahvelerde eğlence eksik olmaz. Bu ağaçlıklarla yetinmeyen varlıklılar, gezginler sıcaktan bunalınca faytonlarla batıya Mezze köyü yakınlarına, oradan Dumar'a ve daha sonra da Hermon Dağı'nın doğu yamaçlarında Salihiye'ye kaçarlar. Salihiye'de yaşayanlar 2 gün öncesine dek savaşın çok uzaklarda olduğunu düşünüyorlardı. Bunda haklıydılar çünkü büyük savaş 4 yıldır sürüyordu ama Şam kenti savaşmamıştı. Alman aklıyla ve Enver Paşa'nın talimatıyla Ahmet Cemal Paşa'nın İngilizleri Mısır'dan söküp atacağına inanarak Süveyş kanalına sefer eylemesinin ardından gelen yenilgi acı sonuçlar verdi. Sefer sırasında gerilerde bozgunculuğu kışkırtan El Ahd üyeleri savaş mahkemesi kararıyla asılıncaya dek Şam kentinde yaşayanlar için savaş, Balkanlardan, Anadolu'dan trenle ve yaya olarak getirilip Bağdat, Filistin, Sina, Hicaz, Asir ve Yemen'e yollanan yüz binlerce asker demekti. Bu o denli kötü de değildi. Dükkanlar özellikle tatlıcı dükkanları işleyip duruyordu. Aslında Şam savaşı yok saymıştır. Genç askerlerle bir tayına yatmak zorunda kalan muşmula suratlı pezevenklerin eline düşmüş kadınlar dışında Şam savaşı yok saymıştır. Yalnızca yoksullar değildir savaşı yok saymayanlar. El ayak çekildikten sonra üstü kemerli, küf kokulu geçitlerle birbirine bağlanan dar sokaklardan, yumuşak deri ayakkabılarıyla sessiz adımlar atanlar için gizli bir savaş vardı hep. Buluşma yerlerine zamanında ulaşmak için yüzlerini gizleyerek koşuşturan gizli örgüt üyesi subaylar için savaş, silahlar patlamadan önce de savaştır. Onların bazıları sürdürdükleri gizli savaşın Şam'da ya da Mekke'de tasarlandığına inandırılmış olsalar da yöneticilerinin çoğu bu işin Londra işi olduğunu bilecek denli deneyimlidirler. Yalnız onlar mıydı bu gizli savaşı sürdüren, Victoria Oteli'ni uzun yıllar mesken tutan Avrupalı ve Amerikalılar konsoloslukların kapı arkasına geçtiklerinde arkeolog kimliklerinden sıyrılıp toplumsal sorunları, etnik ayrılıkları, aşiret içi gizleri istihbarat şefinin masasına döküverirlerdi. Onlar cinsel deneyimlerini saklasalar da usta şefler açıklanmayan günler ve geceler için uydurulan hastalık masallarını bıyık altından gülerek dinlerlerdi. Silahlar patladıktan sonra çoğu Kahire'deki misyonun kapısından arkeolog olarak girmişler, üniformalı askeri danışman, eğitimcisi ya da tüccar olarak çıkıvermişlerdir. Tüccarlar her devrin adamını oynarlar savaşta. Ah savaş bir bitse, biz milletler arası ticaretle uğraşıyoruz, savaştan çok zarar görüyoruz diye ağlaşırlar. Büyük savaşta bir İngiliz ya da Fransız tüccarın Türk topraklarında dolaşması olacak şey değildir ama Yahudi tüccar her yana kolayca ulaşabilir. Savaşı savaştan önce de yok saymayan gerçek savaşçılar da vardır. Uzun yıllar dilenci olarak dolaşanlar en tipiğidir. Neredeyse ana dillerini unutmuşlardır. İşte o 1918 Eylül'ünün o son akşamında bin yıllık kolonicilik deneyimine sahip olanların ince oyunlarından bir perde daha kalkmaktadır. Öylesine bir gösteridir ki bu, ne sokaklarda boğazlara ince ağızlı eğri bıçak indirenlerin, ne elde tüfek kışlanın orta bahçesinde son saldırıyı bekleyen askerlerin ve ne de kentin şu ya da bu girişine gönderilmiş genç kumandanların algılayabileceği türdendir. Bu çok ince nakışlarla oyalarla bezenmiş usta işi bir oyundur. Osmanlıların el yordamıyla ve eski yöntemlerle kurmaya çalıştığı şahanı büyük gizli teşkilatının uygulamaya çalıştığı eski oyunlara benzemez bu oyun. Londra'da ünlü üniversitelerden devşirilmiş ve özenle eğitilmiş kadrolarca yönetilir. Sosyolojik incelemelere, arkeolojik yolculuklarda kurulan yakın dostluklara dayandırılır. Yerel kadrolarını kolejlerden misyoner örgütlenmesinden devşirir. Büyük para isteyen bu oyun Londra ve İsviçre bankerlerinin, elmas kulüplerinin, petrol kumpanyalarının yardımlarıyla oynanır. Bu oyunun ara perdesi Şam'da oynanacaktır. Ama rol yapma gereği duymayan gerçek oyuncular maskelerini bir yana atan gerçek kişilerce ve açık kimlikle oynanacaktır. Cemal Paşa tarafından Şam'ı savunmak üzere görevlendirilen Rekabizade Ali Rıza Paşa gerçek oyuncuların en önemlilerindendir ve tarihte bir iz bırakmaya çoktan karar vermiştir. Osmanlı ordusunda görevli subayların örgütü El Ahd, Şam sokaklarında insan avına çıkan El Fetat'ın militanları ve aşiret elemanları ve onlara katılan kışkırtılmış çapulcular kentte Türklere saldırmaktadır. Şam iki gün önceki şen şakrak kent değildir artık. İstilacıların güdümlü yönetimlerini kolaylaştıracak adımlar atılırken Rekabizade Ali Rıza Paşa yollara düştü. Osmanlı'nın 40 yıllık zabiti Beyrut eski valisi Ali Rıza Paşa yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle atladı iki gencin tuttuğu ata. Ay aydınlıkta kanal boyunca ilerleyip ağaç köprüden geçti. bahçe arası yollara girmemeye özen gösterdi. İşin ucuna gelmişken şurada burada dağınık dolaşıp duran askerlere rastlarsa Şam Müdafaa Kumandanı olarak tek başına yollara düşmesinin nedenini açıklamak kolay olamazdı. Erlerin şaşkınlığından yararlanarak yakasını sıyırabilirdi ama öfkeli genç bir subayın eline düşerse ölümle yüzleşmek kaçınılmaz olabilirdi. Bozulmuş bostanın kıyısındaki su kuyusunu seçince rahatladı. Kendisine anlatıldığı gibi genç çoban oradaydı. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Başkaca bir şey söylemeden yola düştüler. Paşa çobanın ardı sıra atını sürerken aklındaki son kuşkuları da atmaya çalışıyordu. Olumsuz ne varsa unutmalıydı. Bu yolun dönüşü yoktu artık. İngilizlerin iktidarı Faysal'a verecekleri kesin. Ne ki bu iddiaların Orta Doğu'nun tümünü kapsaması düşünülemez. Öyle olsa İngilizlerin, Fransızların ve hatta Akdeniz'de zırhlılarını dolaştırıp duran Amerikalıların ne zorları vardı da harp ettiler. Can kayıpları mühim değil, askerlerin çoğu sömürgelerden geldi. Hem kolonilerde nüfus çabuk artar. Mühim olan büyük savaşın masraflarını karşılayan bankerlere geri ödemenin nasıl yapılacağıdır. İngilizler iktisadi iktidarı kendi koruyucuları olan Osmanlı'ya bile ihanet eden Haşimilere bırakmaz. Bu toprakların idaresini gözü dönmüş aşiretlere emanet etmeleri hiç mümkün değil. Faysal'ı kral yapacaklar ama idari ve iktisadi danışmanları İngiliz olacak. Siyaseten verilen teminatların elde silahlı bir ordu olmadıkça bir hükmü de olamaz. Böylesi bir ırmağın çöllerde buharlaşmadan akacağını iddia etmeye benzer. İyi ki bizim Miralay Yasin'i yeni devletin silahlı kuvvetlerinin başına getirtmeyi başardık. Bu yeter mi? Hiç zannetmem. Faysal'ın mücadelesi bir istiklal mücadelesi olmaktan uzak. Gün geçtikçe bir intikam harbine dönüyor. Kan akıtmaya alışan aşiretleri durdurmak pek zor olacak. Faysal hayaller içinde Türklerin elindeki Kilikya'yı ve hatta Mersin limanını istiyor. Bu zaten mümkün değil. El an mühim mesele Suriye'nin istikbalidir. Faysal bir Mekkeli, Suriye'de bir hakkı olamaz. Ama velakin Arabistan aşiretleri Şam'a hakim olurlarsa işin nihayeti felaketle hitama erer. Münasip bir yol bulmak lazım. Nihayet Türklerin sonu geldi. Bu gece onların Şam'da son geceleri olacak. Şimdi iş Ati'yi tesis etmekte. Masaya oturmazsak Ati'nin tesisinde hüküm sahibi olamayız. Masaya oturabilmekse İngilizlerin kabulüne bağlı. Adamlar pek kurnaz. Sen onlara kendi kuvvetini göstermezsen ağzında kuş tutsan dönüp yüzüne bakmazlar. Bakmadıkları gibi işlerine geldiği zaman da adamı Osmanlı'ya teslim ediverirler. Atı karanlıkta zıplayan bir kurbağadan ürküp durunca düşüncelerinden koptu. Birden endişelendi. Elini telaşla göğsüne soktu. Küçük sahtiyen çanta yerli yerinde. Bir oh çekti. Bu Türkler ne olursa olsun ölünceye kadar harp edebilirler. İngilizler bir an evvel şehre girmeliler ama evvel emirde Faysal'ın kuvvetleri ve El Fettat vaziyete hakim olmalı. Müslümanlar duruma hakim olmadan evvel İngiliz girerse sokak harbi başlar. Şam milletinin aklı karışır. Yüzlerce sene beraber hayat sürmüşlük var. İnsanlar yakınlıklarını zora düştüklerinde hatırlayıverirler. Türkler şehir içinde İngiliz de harbe başlarsa ahalinin hatırına Haçlı istilası gelir ki nihayetinde Haçlı'ya karşı Müslüman harbi tezahür edebilir. Allah'ın bir lütfu ki Mustafa Kemal Paşa ve adamları iki gündür harbin haricindedirler. Şam'dan epey mesafedeler. Vakayı işittiklerinde iş işten geçmiş olacak. Sarımtırak Ay Hermon dağına doğru indikçe karanlık yoğunlaşıyordu. Öndeki çoban birden durdu. Şosedeki otomobilden tutulan el feneri birkaç kez yanıp söndü. Çoban o yana doğru yürüdü ve İngilizce bir şeyler söyledi. Karşıdan okey okey come along yanıtı geldi. Dipnot haydi gelin. Ali Rıza Paşa derin bir soluk aldı. Şu 30-40 adımla her şey değişecek. Haydi hayırlısı diyerek atını şoseye sürdü. Otomobil çukurlarda girip çıkarak ilerlerken birden o geceyi anımsadı. El Ahd'a bağlanmıştı, bağlanmasına da sırf propagandayla ya da ihtilal hazırlıklarıyla bir yere varılamayacağına inanıyordu. Koskoca imparatorluk idaresini yıktıktan sonra buraları alıp nasıl idare edeceklerdi? Avrupalıların idareyi verip vermeyecekleri de ayrı bir mevzu. Siyasi bir hal çaresi planlanmazsa her şey boş. Sırf Suriye'dekilerle gençlerle bir yere varılır mı? Bunları düşünüp bir çözüm bulmaya çalıştığı o zor günlerdeydi. Karanlıkların içinden çıkıp gelmişti İngiliz zabiti. Şam'ın alt yanında ana sulama kanalının doğuya kıvrıldığı yerdeki çiftlik evinin kapısından giren Bedevi'nin bir İngiliz zabiti olduğuna kimse inanmazdı. Gündüz olsa yüzünün yumuşak derisi yer yer kararmış bir kayısıya dönmüş bu adama ne giyerse giysin bir Arap diyen de olmazdı. Bedeni yöre insanınki gibi eğrilmemiş, yokluktan kavrulmamış, Amerika'dan ya da Rusya'dan göçmüş Yahudilerden biri denebilirdi onun için. O geceki görüşmede her şey aydınlanmıştı. Albay Lawrence Faysal'ın yanından geliyordu. Kurulacak Arap Krallığı'nda tek hakimiyet Hicaz'ın olmayacaktı. Suriyeliler de kurulacak hükümette görev alacaklardı. Seneler geçip gitti ve nihayetine geldik. Bir iki güne kalmaz Faysal kral olur. Başvekillik de bize kalır. Bu Arapların devlet idare tecrübesi yok zaten. Ben ki Osmanlı'nın Lübnan valiliği tecrübesine sahibim. Az şey mi bu? Dahası bir müddet Suriye'yi de idare ettik. Osmanlı ordusunun kumandanı idare etti sanırlar. Buraların insanı olarak biz Şam'ı idare etmemiş olsaydık Osmanlı paşası ne yapabilirdi? Medeni Avrupalıların da yardımıyla şu köhnemiş Osmanlı idaresinden daha iyi bir idare tesis edeceğiz. Vaziyetin bu kadar tez değişeceğini o gece o çiftlik evinde bir anda böyle düşünüvermiş ve İngiliz zabitiyle Faysal'a evet haberi göndermişti. İnşallah hata olmayacak diye düşünürken birden yana savruldu. Otomobil önüne çıkan kayaya çarpmamak için manevra yapınca yoldan tarlaya çıkmıştı. Şoför uyudu mu? Ne bilsin buraları? Neyse vaziyet hakim oldu. Ne cesaretli ama o Lawrence ile buluşma. En ufak bir sızıntıda Ahmet Cemal Paşa kellemizi alıverirdi. İçini korku sardığında Aaron Aronson denen şu Yahudi genç geliyordu aklına. Bu genç Cemal Paşa'ya müşavirlik yapacak kadar yaklaşmıştı da onun gizli Ziyonist cemiyetinin ve Nili teşkilatının şefi olduğunu anlayamamışlardı. Anlamak ne kelime, en ufak şüphe bile duymamışlardı. Karşılarda gördüğü sarı ışıklarla koptu analarından. İngiliz ordugahına gelmişlerdi. Bir sıra Hintli askerin arasından geçtiler. General Barrow otomobilin sesini duyunca çadırın önüne çıkmıştı ama otomobile doğru yürümedi. Ne hükmeden bir fatih gibi görünüyordu, ne de karşısındakine muhtaç olduğu izlenimini vermek istiyordu. Bir malikanenin yüksek tavanlı koyu kadife perdelerle gri bir karanlığa gömülmüş salonunda bir İngiliz lordu konuklara nasıl davranırsa sivrisineklerin kol gezdiği çadırda bile aynı davranış sergileniyordu. Giysiler böylesi bir kabule uygun olmayabilir. Belleri çelik telli korselerle inceltilmiş leydiler de bulunmayabilir. Her ne olursa olsun İngiliz kibarlığından ve hele çay sunmaktan geri kalınamaz. General Barrow, paşanın verdiği sahtiyan çantadan çıkardığı haritayı kibarca açtı. Lüksün gümüş beyazı ışığında Şam şehrinin planını incelemeye başladı. Kırmızıyla işaretlenmiş savunma noktaları, karakollar hemen göze çarpıyordu. Barrow, çevre yolların durumuna da göz gezdirdikten sonra Rekabizade Ali Rıza Paşa'ya baktı. 40 yıllık tanışıklığa seslenir gibi sıcaktı sesi. Size teşekkür ederiz. Şam çevresinde bir savunma hattı kurulsa ve Rabuva geçirilen Türk birlikleri yerleşmiş olsaydı çok kan dökülürdü. Şam şehri de zarar görürdü. Rekabizade Ali Rıza Paşa içinden asıl zararı İngiliz kuvvetleri görürdü. Aklı sıra üste çıkacak diye söylendi. General harita üstünde işaretli yerler üstüne kısa sorular yöneltti. Ali Rıza Paşa heyecanla yanıtladı. Görüşmenin bu bölümü 10 dakikada sona ermişti. Rekabizade bu denli kısa olacağını düşünmemişti doğrusu. Haritayı ince uzun parmaklarının ucundan kayacakmış gibi özenle tutup gerisin geri çantaya koyan General Barrow, "Thank you, Excellence" demekle yetindi. O ilk karşılanıştaki sıcaklığın yerini şimdi bir ciddiyet ve soğuk kibarlık alıvermişti. Rekabizade iyi bilirdi İngilizlerin bu tutumlarını. Yine de karşısındakine eşit siyasal konumda olduklarını anımsatmak istedi. General, Bağdat'taki Türklerin sayısı 3000'e yakındır. Bunu da hesaba katmak gerek. General, haydi ne varsa hepsini söyleyin bakalım der gibi bakıyordu. Yüzünde düşüncelerini yansıtan en küçük işaret yoktu. Rekabizade işin o denli kolay olmayacağını anlatmanın tek yolunun karşısındakinin kibarlığına uymaktansa en az onun kadar deneyimli bir asker olduğunu göstermek olduğunu düşündü ve sesine küçümseyici bir hava verdi. Mr. General, Türklerin sayıca azlıklarının mühim olmadığını ifadeye lüzum yok. Onlar ölümü göze aldılar mı gerisini tahmin etmek pek müşkül olur. Bunun böyle olduğunu tecrübe etmişliğinize eminim. Generalin sinirlenmesini, en azından kendi ordusuna olan güveninden söz etmesini ve sözlerin arasına küçük de olsa bir tehdit yerleştirmesini bekledi ama yanılmıştı. Barrow onu duymamış gibi geniş çadırın arka köşesinde ayakta beklemekte olan subaylardan birine baktı ve "Su durumu nedir?" diye sordu. Kısa boylu tıknaz albay yanıtladı. "Tamamdır efendim." Barov siyah kefiyesinin gölgesine iyice kararan paşaya döndü. Yüzünde yapay bir gülücükle önemsiz bir şeyden söz eder gibiydi. Bay Paşa, Şam şehrinin suları 3 saat önce kesilmiştir. Rekabizade irkildi, hastanelerdeki yüzlerce yaralıyı düşündü. Bu bir çılgınlık diye mırıldandı, general onun tepkisizliğini aldırmadı. Bay Paşa, Türklerin ölmeye göze aldıkları doğrudur. Ne var ki hastaların ve yaralıların susuzluktan ölmelerine dayanamayacak kadar da yufka yüreklidirler. Rekabizade bir an sen aslında bizi teslim alıyorsun demeyi düşündü. Çadıra girdikten sonra karşı çıkmanın bir anlamı da yoktu. Susmayı yeğledi. Barrow'un sesi güven doluydu. Bunu iyi bildiğinize kuşku yok. 40 yıldır Türklerle birliktesiniz. Yoksa yanılıyor muyum? Ali Rıza Paşa şaşkına dönmüş, ne diyeceğini bilemiyordu. Bu nasıl bir düşünce? Gelibolu'da su almaya giden Anzak askerlerine ateş etmeyen askerlere bunu yapmak hangi vicdan işi olabilir? Yerinden kıpırdayamıyor, hatta soluk almakta güçlük çekiyordu. Karşındaki generalin yüzünde gevşeyen çizgilere baktıkça, onun işte biz böyle zeki ve kurnaz insanlarız dediğini duyar gibi oluyordu. General Barrow yanı başındaki portatif iskemlenin üstünden aldığı küçük tepsiyi masanın ortasına koydu. Az önceki acımasız savaşçı gitmiş, yerine bir salon centilmeni gelmişti. İncelik dolu ölçülü hareketlerle porselen fincana yeşil çay koydu ve konuğuna uzattı. Sonra cebine davrandı ve küçük kutudan beyaz bir hap çıkardı, onu da uzattı. "Vay paşa, sıtmanıza iyi gelecektir eminim," dedi ve ekledi. "Bunu içseniz iyi olur. Albay Yasin de Asya gribine yakalanmış, onun için de bir kutu vereceğim." Rekabizade bilmedikleri de yok diyerek fincanı dudaklarına götürdü. Kışlada tabipler söylenip duruyordu. Yedek su deposu da boşalmıştı. Subaylar bir toplantı yaptılar. Kışla binalarına hadit kapısı yönünden girmeye çalışanları iyi bir barikatla durdurduklarına göre son bir çıkışla meydanı ele geçirebilirler ve yaralılarla hastaları istasyona kadar koruyabilirlerdi. İçlerinden biri buna hemen karşı çıktı. "Deli misiniz? Sabahtan beri şehrin çıkışlarından silah sesi gelmiyor. Bu demektir ki karakollardakiler de esir düştü." Bu kötü olasılığı akıllarından geçiriyorlarsa da birbirlerine söyleyecek yürekliği gösteremiyorlardı. Öneriyi yapan yine de şansını denedi. "Ya ne yapacağız? Dizanterililer susuzluktan ölüyor, ameliyat da yapılamıyor." Geceleyin her şeyi iyi planlamışlar ve istasyona gitmeyi denemişlerdi. Ama Dolunay'ın ihanetine uğramışlardı. El Fetat elemanları durumu anlayınca arkalarına aldıkları bir grup aşiret adamıyla El Arami Caddesi'nden yürüyüp istasyonu ele geçirmişlerdi.